Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve program sunucunuz ben Kutluhan Görücü. Ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, Kutluhan, hoş bulduk.
Hocam bir süredir birlikte değildik ama bu hafta beraberiz. Yine dış politika gündemi çok yoğun açıkçası. Özellikle dün gece İsrail-Filistin yani Gazze Savaşı'nda, daha doğrusu Hamas'ta diyebiliriz. İsrail'in çok ağır kayıp verdiği ifade edildi. Resmi rakamın 21 ama çeşitli iddialar yaralılarla birlikte 40, kimisi de 50 gibi bir sayıyı ifade etti. Hocam ben şunu merak ediyorum. İsrail yetkililer bu savaşın başından beri aldığımız en acı gün ama işte en ağır kayıplar olarak nitelendiriyorlar. Toplam İsrail asker ölü sayısının da ciddi manada 200'leri geçtiği şimdi değerlendiriliyor. Resmi rakamlardan bahsediyorum tabii ki. Bunun ötesinde bir rakamlar da söz konusu olduğu ifade ediliyor. Resmi olmayan rakamlara göre. Hocam şunu merak ediyorum. Siz savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son kayıplar iyice İsrail iç kamuoyunda bir kabine çatlağı yaratır mı? Onu da ayrıca sormuş olayım.
Evet, tabii İsrail adına kabul edilemez büyük bir kayıp yaşandı. Beklemedikleri bir şeydi aslında. Nihayetinde ana cephe hatlarının daha gerisinde İsrail ile Gazze'nin sınır hattındaki bir bölgede olay cereyan etti. Hamas yine tünellerden sızarak bölgede yıkım yapmaya çalışan İsrail rezerv güçlerine yönelik saldırıda bulundu. Özellikle bölgedeki tankları hedef aldı RPG'lerle. O sırada bölgede ki binaları yıkmaya çalışan rezerv askeri güçlerin mayınladığı, patlatmak üzere hazırladığı iki tane binada yıkıldı ve İsrail askerleri enkazların altında kalarak bu hadise gerçekleşti. Tabi İsrail resmi rakamları 21-22 civarında askeri kayıp ve çeşitli yaralı isimlerden bahsediyor. Filistin kaynakları 40 civarında kayıptan bahsediyorlar. Yine aynı gün Gazze'nin muhtelif diğer noktalarında da bazı İsrail askerleri hayatını kaybetti ve günde 25'e varan bir kayıp yaşandı. Tabi burada saldırının ve bu kayıpların sınır hattında gerçekleşmiş olması, normal ordu birliklerinin yerine rezerv güçlerin bu kaybı vermiş olması da önemli. Nihayetinde İsrail 7 Ekim Aksa Tufanı harekatıyla birlikte 300 bine yakın rezervi savaşa dahil etti. Bunlar çok da gönüllü savaşa katılan isimler değil. Sıradan insanlar birçoğu, işte doktor, mühendis, normal ticari faaliyet yürüten ya da öğrencilerden bahsediyoruz. Ve bu kadar ağır kayıp vermeleri sonrasında muhtemelen ciddi bir tepki yükselecek ki İsrail medyasında şu andan itibaren bunu görmek de mümkün. Keza yine kabineye olan güven sarsılıyor. Kabinenin içerisindeki farklı pozisyonların birbiriyle çatışması devam ediyor. Bunun ötesinde ABD ile İsrail arasında ipler neredeyse kopacak. Özellikle Biden ve Netanyahu arasında ciddi bir gerilim yaşandığını biliyoruz. Tüm bunlar İsrail'i zorluyor. İstediği sonucu da alamamış durumdalar. Amerikan medyasında, Amerikan istihbaratına dayalı haber analizler paylaşılıyor. Burada İsrail'in Hamas'ı elimine etmeye yönelik herhangi bir başarı elde edemediğini, savaşın aylarca daha devam edeceğini ve sonuç alınamayacağına yönelik analizler yazılmaya başlandı ki hakikatte bu gerçekten. Şu ana kadar kuzey segmentinde özellikle İsrail'in başarılı olduğuna yönelik iddialar söz konusuydu ama bunun böyle olmadığı orada da ortaya çıktı. Birçok noktadan İsrail ordusu çekilmek durumunda da kaldı. Çünkü devamlı tünel hatlarından sızan Hamas unsurları ve diğer Filistin'de direniş bileşenleri İsrail ordusuna kayıplar verdiriyordu. Ve bir alanı elde tutmak İsrail ordusu adına çok maliyetli. Keza şimdi orta segmentte ve güneyde de Han Yunus etrafında ciddi çatışmalar yaşanıyor ve İsrail ordusunun verdiği kayıpların artmaya başladığını gördük. Tabi İsrail ordusu Hamas'ı yok etme hedefinde başarılı olamasa da Gazze'yi yok etmekte başarılı. Bunu da altını çizmek gerekir. Zaten temel hedeflerinin ben Gazze'yi artık yaşanamaz bir yer haline getirmek olduğunu düşünüyorum ki bu noktada da ilerliyorlar. Hem hava bombardımanlar, hem karadan yaptıkları saldırılar, ki bu ölen askerler de işte yine binaları yıkmaya yönelik düzenek hazırlıyorlardı. Yani artık bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşgal ettikleri bölgelerdeki binaları da bombalarla patlatarak yok ediyorlar. Burada amaçlarından bir tanesi Gazze'nin etrafında bir tampon alan oluşturabilmek öncelikle. Bu da kibus dedikleri o yerleşim yerlerinin yeniden güvenliğinin sağlanacağı ve onların insanların geri döneceği bir ortam oluşturmak istiyorlar. Orta vadede ise dediğim gibi Gazze'yi yaşanmaz kılacak şekilde altyapı üst yapısını yok ederek mümkünse Gazze'lileri Gazze dışına itecek, çıkartacak, tescil edecek bir senaryoya hazırlık yaptıklarını görüyoruz. İşte en son yapay bir ada önerisiyle ortaya çıktılar. Filistinlerin işte bir yapay adaya taşınması ile ilgili yaklaşımlar vardı ki bunu İsrail'i ciddi devlet görevlileri ortaya atıyor. Amerika'dan yine ters tepki geldi bununla ilgili. Mısır'la gerginlik yaşamaya devam ediyorlar. Orada Philadelphia koridorunun tekrardan İsrail tarafından işgal edilmesine yönelik bir yaklaşım var. Mısır bunu kabul etmiyor. Çünkü böyle bir durum Gazze'lilerin tamamen artık Sina'ya tehcir edilmesi anlamına da gelebilir. Çatışmaların derinleşmesiyle. Kuzey hattında ise özellikle Lübnan'da Hizbullah'la çatışmaların devam ettiğini görüyoruz. Burada İsrail ara ara el yükseltse de Hizbullah kontrollü bir şekilde askeri eylemlerine devam ediyor. Tam ölçekli bir çatışma dinaminin içine girmek istemedikleri görülüyor. Keza Suriye'de ve diğer bölgelerde de benzer şekilde İsrail'in artık saldırgan ve agresifleşen taraf, İran ve onun bileşenlerinin ise daha alttan alan, savaşı kontrol altına tutmaya çalışan taraf olduğunu görmeye başladık. Burada Netanyahu'nun İran'la tam ölçekli bir çatışma ortamı oluşturup Amerika'yla ve Avrupa devletleriyle İran'ı çatıştıracak bir senaryoya hizmet ettiğini, karşı tarafı provoke ettiğini, kışkırttığını görüyoruz. En son işte devrim muhafızlarının Şam'daki 3 katlı binasının füzelerle hedef alınması ve çok sayıda İranlı general dahil olmak üzere unsurun elimine edilmesinden sonra da gördük. İran şu anda tam olarak bir hareket tarzı benimsemekte zorlanmaya başlandı. El yükseltemiyor. İsrail doğrudan hedef alamıyor. Daha ziyade vekil unsurlar aracılığıyla hareket ederek süreci yönetme peşinde diye düşünüyorum Kutlan.
Hocam bir de diğer taraftan tabii bir insani de bir dram var. Özellikle Filistinliler Gazze'den çıkamıyorlar. Yani daha doğrusu Gazze'liler yani. Gazze'den çıkamadıkları gibi bir ambargo uygulandığı için de ciddi manada artık Mısır'ın işte öğütülüp buğday yapılmaya çalışıldığı vesaire çok maalesef, şey maalesef. Kötü görüntüler de geliyor. Yani diğer taraftan Mısır'ın bu kadar yani insani yardım dahi sağlayamayacak, en azından insanların açlığını gideremeyecek kadar İsrail'den çekinmesini ben aslında yani anlamlandıramıyorum. Bir de diğer taraftan tabii şey de söz konusu. Yani çevre ülkelerdeki mesela Ürdün'de, Mısır'da da böyle ciddi manada bir sokak hareketli bu noktaya kadar yaşanmadı. Aslında bunun yaşanacağına dair veya hani yaşanması muhtemel konusunda bir şey vardı. Yani Filistin'den böyle görüntüler gelmeye devam, yani Gazze'den böyle görüntüler gelmeye devam ettikçe siz özellikle Ürdün, işte Mısır gibi ülkelerde bir şey bekliyor musunuz?
Yani ilk dönemde bir sokak hareketliliği oldu. Sosyal hareketler de oldu. Ama bunlar kısmen bastırıldı. Tabii Arap Baharı sürecinde maalesef devrimler başarılı olamayınca ilgili rejimler tarafından sokak ciddi anlamda bastırıldı. Bir korku atmosferi yaratıldı. İnsanlar yeniden toplu şekilde hareket etmekte zorlanıyorlar. Özellikle Mısır'da bunu görmek mümkün. Sisi zaten Muhammed Mursi'yi devirdiğinde uluslararası bir angajmanla bunu yapmıştı. İsrail'in de Sisi'ye destek verdiğini biliyoruz ve Sisi ile İsrail yönetimi arasında olumlu ilişkiler söz konusuydu. Zaten ilk geldiği, yaptığı şeylerden bir tanesi Gazze'ye açılan tünellerin hepsini yok etmek oldu. Yine İsrail'le ortak asker operasyonlar da yaptılar sınır hattında, Sina Yarımadası'nda.
Özellikle DAEŞ'e karşı evet. Birlikte hareket edildi.
Dolayısıyla anlamda. Böyle bir yakınlaşma var. Yine enerji alanında önemli anlaşmalar yaptı Sisi ile İsrail. Şu anda Mısır kullandığı doğalgazın önemli bir kısmını İsrail üzerinden temin ediyor ve burada tabii mevcut Gazze'deki soykırımdan Mısır memnun olmamakla birlikte bu uluslararası angajmanları, edilgen karakteri itibariyle ciddi bir çıkış yapamıyor. Bunun ötesinde tabii Mısır ekonomik olarak tam bir iflas görüntüsü çiziyor. Ödemeler dengesi krizi yaşıyor çok ciddi anlamda. Döviz ihtiyacı var, bunu temin edemiyor ve zor bir denklem içerisinde. Bu bağlamda da ciddi bir çıkış yapmaktan, kendini göstermekten aciz kalıyor. Tabii diğer Arap devletlerinin de özellikle Körfez ülkelerinin pozisyonu da Mısır etkiliyor. Birleşik Arap, Suudi Arabistan gibi ülkeler bu mesele karşısında İsrail'e karşı direnç göstermekten çok acizler. Ve bu da Mısır'ı etkileyen unsurlardan bir tanesi. Ama
hatta yok gibi davranıyor. Mesela, evet. Mesela Suudi Arabistan sanki Gazze'de hiçbir şey olmuyor gibi davranıyor hocam. Mesela bu yani özellikle
çok düşük tepkiler veriyor tabii burada.
Yani Türkiye ile kıyaslandığında falan hani Türk kamuoyu işte şey falan hani Müslümanlar birbirlerinin işte desteklemesi vesaire bakımından bakıldığında da yani Suudi Arabistan'da hiçbir direncin olmaması. Hadi diğer Körfez ülkelerine geçiyorum. Onlar daha çok butik bir ülke, evet, olarak nitelendirebiliriz ama Suudi Arabistan'da yani ben hiç bir doğru, şey duymadım.
Yeterli tepki
yani
görmek mümkün olmadı. Sosyal hareketler halk nezdinde de benzer şekilde ciddi bir tepki oluşmadığını gördük. Devlet pozisyonu olarak da Suudi Arabistan şu şart ortaya koyabildi. İsrail'le yeniden normalleşme sürecinin başlayabilmesi için iki devletli çözümün kesinlikle masaya gelmesi, onaylanması gerekiyor. Bunu tarafların kabul etmesi gerekiyor. Bu şartı ortaya koyarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Onun ötesinde ciddi anlamlı bir şey yapmadılar. Zaten İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin önerileri daha sert bir şekilde İsrail'e karşı direnç gösterme noktasında Körfez ülkeleri tarafından da yine Mısır tarafından da kabul görmemişti. Maalesef bu Arapların içerisindeki işte zayıf duruş, parçalı yapılanma ve iktidarların kendi iktidarları bekasını daha ziyade düşünmeleri Filistin Gazze meselesinde İsrail'in elini güçlendiriyor ve daha böyle pervasızca
özellikle yani bu mesela Körfez ülkelerinin Suriye rejimiyle normalleşme süreci de aslında bu anlamda değerlendirilebilir yani. Özellikle Suudi Arabistan gibi ülkelerin Suriye muhalefetine yapabileceği çok büyük yatırım alanları varken ki geçmişte işte Ceyşülislam üzerine özellikle, evet, Suudi Arabistan'ın birçok yatırımı varken bugün gelinen noktada işte Esed rejimini meşrulaştıran bir noktaya gelmeleri işte Arap Birliği'ne geri almaları vesaire hakikaten böyle o karşı devrim etkisinin tam böyle güçlendiği bize çok çok güçlü sinyaller veriyor. Yani gerçekten halk hareketleri tamamen bastırılmış. Yöneticiler en ufak dahi burada bir taviz verme şeyi görmüyorlar. Yani çünkü Mısır'ın oradan insani yardım faaliyetlerini dahi geçiremiyor oluşu açıkçası bence bunu da gösteriyor gibi sanki. Hocam biraz da şeyi konuşalım istiyorum. Terörle mücadele biliyorsunuz hem Hakan Fidan'ın hem de İbrahim Kalın'ın da katıldığı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı bir Irak ziyareti söz konusuydu. Özellikle İbrahim Kalın'ın herhalde MİT Başkanı olduktan sonra böyle aleni birebir de görüşmeleri yaptığı hani, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında değil de birebir de görüşmeler yaptığı ilk ziyaret olabilir. İşte bu PKK-KYB ilişkileri Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık ve son dönemdeki bu yaşanan terör saldırılarına nedeniyle Türkiye çok ciddi bir çıkarma yaptı aslında orada. Savunma Bakanı Hakan Fidan yani bütün güvenlik bürokrasisi neredeyse oradaydı. Siz neler bekliyorsunuz? Hem terörle mücadele hem de Irak'la olan ilişkiler bağlamında.
Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak dosyası en önemli dosyalardan bir tanesi. Nihayetinde PKK'nın, KCK'nın üst düzey yönetimi Kandil'de ve Irak'ın içerisinde. Yine Irak'taki dağlık kırsal alanda da belli sayıda PKK unsurları var. Son dönemde ise özellikle KYB'nin etkinlik kurduğu alanda Süleymaniye, Assos gibi bölgelerde de PKK'nın varlığının artmaya başladığını görüyoruz. Burada bir ilişki söz konusu. Yine Kerkük'te de PKK'nın var olma çabası var. Tüm bunlar Türkiye'nin terörle mücadelede Bağdat'la beraber çalışmasını zorunlu kılıyor. Yine Erbil Süleymaniye ekseni de bu anlamda çok önemli. Tabii son dönemde özellikle Türkiye'nin hareket alanlarında üstlenme bölgelerine yönelik PKK'nın terör saldırıları gerçekleşti. Bu Türkiye adına kabul edilemez bir durumdu. Çünkü gerçekten son 3 saldırıda ciddi şehitler verildi. Ardından da cezalandırma harekatları başlatıldı. Türkiye ordusu işte Hafter'in Sinat hattından Hakurk'a kadar 300 kilometrelik bir hatta 15-20 kilometre derinlikte, zaman zaman 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturdu. Ama burada hala PKK'nın varlığı var ve Meskun Mahalli'de örtü olarak kullanarak zaman zaman bu üstlenme bölgelerini hava şartlarından yararlanarak terör saldırıları gerçekleştirebiliyorlar. Bu önemli bir mesele. Bunun ötesinde işte PKK'nın hala Sincar'daki varlığı, Mahmur'daki özellikle dağlık alandaki varlığı, Süleymaniye, Kerkük'teki varlığı önemli. Türkiye'ye çeşitli sözler de verilmişti. Aslında Erbil ile Bağdat arasında anlaşmalar da yapılmıştı. Mesela Sincar'dan PKK'nın tamamen çıkartılmasına yönelik. Bunlar hayata tam olarak gerçekleştiremedi. Burada İran'ın da devreye girmesi, İran'ın özellikle Haşhab unsurlarla PKK ile angajman kurması, konjonktürel ilişkiler içerisinde, taktiksel ilişkiler içerisinde olması önemli bir engel teşkil ediyordu. Tüm bunlar bağlamında tabii Türkiye'nin diplomatik faaliyetleri, siyasi faaliyetleri, yani istihbarat faaliyetleri önemli. Bu bağlamda İbrahim Kalın'ın muhataplarıyla görüşmesi, işte Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve kendi muhataplarıyla önemli toplantılar yaptı. Türkiye'nin bu anlamdaki kararlılığını ortaya koyulması açısından önemli. Yine Hakan Fidan mecliste terör oturumunda yaptığı sunumda Irak ayağını çok detaylı şekilde aslında anlattı. Burada önemli vurgulardan bir tanesi de Süleymaniye'ye yönelikti. KYB ile PKK arasında kurulmaya çalışılan son dönemdeki ilişkiler. Burada ABD sponsorluğunda PKK'nın Suriye versiyonu PYD-YPG'lilerle işte KYB'ler arasındaki olan ilişkiyi PKK'nın doğrudan işte HPG'li unsurlarında eğitim verildiği bir alana dönüşmüştü. İşte bu Erbil'de düşen Duhok'ta sanırım helikopterlerden sonra bu ortaya çıktı. Keza yine bölgede Süleymaniye'deki havalimanlarına Türkiye SİHA operasyonları da düzenledi buradaki eğitim faaliyetlerine yönelik. Ardından da Süleymaniye hava sahasına, Türk hava sahası kapatıldı. Burada bir yaptırım siyaseti izleniyor ama bunun ötesine gidebiliriz dedi Hakan Fidan. Bu önemli. Eğer KYB'de PKK ile işbirliği yapma eğilimi devam ederse Türkiye askeri müdahalelerde de bulunabilir KYB'ye yönelik. Bunun da altını çizmek gerekir. Tabi bunların hepsi Bağdat'ta da masaya yatırılan meseleler. Mevcut iktidarla Bağdat'taki Türkiye'nin arası görece iyi. İlişkilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Terörle mücadelede Bağdat'ın merkezi ordunun, yine emniyet güçlerinin, istihbarat servislerinin daha etkili şekilde hareket etmesi gerekiyor. Diğer bir mesele ise tabi Kürt ortakları. Burada özellikle Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki hatlardaki ileri üst bölgelerde Peşmerge'nin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Peşmerge'nin de kendi hükümranlık olarak ilan ettiği bölgelerde PKK'yı çıkartmak ve onunla mücadele etmek zorunda. Burada çeşitli tereddütler yaşadığını da görüyoruz. Bölgede Kürt kamuoyunu yönetme ve çeşitli farklı angajmanlar bağlamında zaman zaman PKK'ya karşı sertleşiyorlar, zaman zaman tekrardan bu angajmanlarını değiştiriyorlar. Ama burada daha anlamlı şekilde Türkiye'nin bu terörle mücadelesine katkı sunmaları gerekiyor. Çünkü PKK sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdit değil. Erbil'de KDP'ye yönelik de bir tehdit. Dolayısıyla bu meseleleri de ben İbrahim Kalın'ın gündeme getirdiğini düşünüyorum açıkçası.
Hocam açıkçası yani bu Irak'ta özellikle son yaşanan terör saldırılarından sonra yani bunun bir de şey tarafı çok konuşuldu. Ben de açıkçası çünkü normalde kış dönemleri aslında PKK'nın saldırı yapmaktan açıkçası uzak durduğu.
Evet, kış üstlenmesinin.
Kış üstlenmesinin özellikle. Dönemler. Ama baktığımız zaman bu saldırılar bir anlamda böyle intihar saldırıları gibi. Yani o gönderdikleri teröristlerin kendilerini artık nasıl diyeyim kendilerini ölüme gönderir gibi gittikleri saldırılar oldu ki zaten saldırı yapan ekiplerin etkisiz hale getirildi hep ifade edildi. Bir de tabi burada Türkiye'nin İsrail aleyhinde uluslararası kamuoyunda çok etkili olmasının burada bir etkili olup olmadığı hep tartışıldı. Açıkçası ben bu iki saldırıda da böyle çok birbirinden alakasız veya bunlar birbirine şey değil anlamında bir yoruma da katılmıyorum ama direkt ilişkilendirmek de ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü evet. Orada Türkiye'nin yaptığı üstlenmeler de
yani şöyle
kış döneminde yapıldığı ifade evet. edildi. Bazen hani böyle taktik askeri sorunlar ifade edildi. Evet.
Şimdi şöyle ben tabii yakından takip ediyorum meseleyi. Bir dediğin doğru. PKK genel hareket tarzı bağlamında kış aylarında kış üstlenmesini tercih eder ve böyle büyük saldırılar gerçekleştirmezdi. Çünkü bu saldırıları gerçekleştirme imkan ve kabiliyetinden yoksundu ve çok ağır kayıplar verecekti. Ama bunları bu sefer yaptı ve yine de ağır kayıplar verdi ama teknik donanımlarının daha güçlü olduğunu görüyoruz eskiye nazaran. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye sağladığı donanımların önemli bir kısmının Irak PKK'sına yani HPG'ye de geçtiğini ve onların Türkiye'ye karşı işte bu termal radarlar, kızılötesi sistemler, kışa evet, dayanıklı evet, sistemler, yine çeşitli askeri donanımlar ve istihbarat karşı koruma sinyal karşı koyma sistemlerini kullandıklarını görüyoruz eskiye nazaran. Daha sofistike sistemler. Bu bir PKK'nın imkan ve kabiliyetlerini kış aylarında da terör saldırıları gerçekleştirme kapasitelerinin arttığını gösteriyor. Bu bir. İki, Türkiye'nin bölgede ileri kış üstlenmesine karşı ilk defa daha önce üstlenmediği bazı tepelerde üstlenmeye başladığını gördük. Bu riskli bir hamleydi ve buna yönelik de PKK'nın saldırı gerçekleştirme ihtimali görünüyordu. Bunun altını çizmek gerekir ama Türkiye şöyle düşünüyor. Bu alan hakimiyetini genişleterek örgütün mobilizasyonunu tamamen bitirmek ve Türkiye'ye olası sızmaları da engelleyerek Türkiye içerisinde gerçekleştirmesi muhtemel saldırıları burada engellemek bu açıdan önemliydi. Bir de tabii bu saldırı yediğimiz bölgelerde artık meskun mahalleler söz konusu ve maalesef buradaki meskun mahalleleri PKK'nın örtü olarak kullandığını, oradaki insanların da PKK'ya yardım ettiğine yönelik çeşitli bulgular var. Şimdi bu bölgeler boşaltıldı. Ve oradaki yapılar Türk ordusu tarafından imha edildi. Bu açıdan bu saldırı yenilen bölgelerin güvenliği şu anda daha fazla temin edilmiş durumda. Bir boyutuyla da şunu görmek lazım. PKK için artık bir ölüm kalım savaşına dönüştü Irak'taki Türkiye'nin alan hakimiyeti. Çünkü PKK'nın medya savunma alanları olarak ifade ettikleri karargahlarının, eğitim alanlarının ve ana güvenli bölgelerin olduğu bölgeler tek tek Türk ordusunun eline geçti ve PKK tam bir yenilmişlik psikolojisi içerisinde bir yanıt verme ve karşı tarafa zarar verme ve bunun üzerinden propaganda yapmaya ihtiyaç hissediyordu. Bu anlamda saldırının zamanlaması anlaşılabilir. Ama bununla birlikte uluslararası konjonktürün yarattığı etkiyi de bence dışarıda tutmamak gerekiyor. PKK terör örgütünün uluslararası angajmanları olduğunu biliyoruz. Bölge ülkelerinin yanı sıra başta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le de kesinlikle angajman içerisindeler. Zaten Fırat'ın doğusunda Suriye'de beraber devlet kurmaya çalışıyorlar. Bu çok açık bir gerçeklik. Amerika doğrudan askeri yardımda bulunuyor, maddi yardımda bulunuyor, istihbarat eğitim veriyor, askeri eğitim veriyor, donanım sağlıyor. Bu bir açık gerçek. Dolayısıyla Türkiye'nin Gazze meselesinde bu kadar ön aldığı, kendini öne çıkarttığı bir denklemde PKK hala kullanışlı bir aktör olduğunu, Türkiye'yi oyalayabileceğini, enerjisini tüketebileceğini ortaklarına göstermek istemiş olabilir. Ya da onlar tarafından motive edilmiş olabilir bu saldırıları gerçekleştirmek adına. Bunun da altını çizmek gerekir. Tabii bir istihbarat bilgisine bu anlamda sahip değiliz. Ama örgütün hareket tarzı, angajmanları, diğer bölgelerdeki faaliyetleri
ve
zamanlamasını da değerlendirdiğimizde böyle bir gerçekliğin olduğu analizini de yapabiliriz diye düşünüyorum.
Ben de aynı kanaatteyim. Açıkçası hocam bir de diğer taraftan baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin Irak'ta ilerlemesini biz Türk kamuoyu olarak çok gözlemleyemiyoruz. Yani Suriye'de çünkü Suriye'ye giriş çıkışlar evet. kolay ama
düz alan
şimdi mesela düz alan insanlar yardım faaliyetleri gidiyor tabii. İşte bürokrasiden birçok insan işte orada görev alıyor geri dönüyor vesaire. Az çok Suriye dosyasını takip eden insanlar daha da fazla ama Irak konusunda gerçekten çok sınırlı bilgiye sahip kamuoyu. Bu yüzden çok ciddi dezenformasyonlar da yaşanıyor. İnsanlar özellikle bu sanki bizim burada ne işimiz var? Yani biz burada hani böyle çok anlamsız bir iş yapıyormuşuz evet, gibi evet. bazı algılar da oluşturmaya çalışıyor. Ama bunun yanında askerlerin içinde bulunduğu şartlara dair de çok ciddi ifadeler, hususlar var. Yani bunların da baktığımız zaman rasyonel bir değerlendirmesi olması için bence hani Irak'a böyle özellikle yaz aylarında veya şeyde böyle daha açık bir kamuoyu bilgilendirilmesi işte hangi bölgelerde çünkü zaten bunların çoğu işte biliyorsunuz uydu görüntüleriyle tespit edilebilenler var işte Türkiye'nin Irak'ta ne yaptığını daha açık bir şekilde bence biraz daha anlatması gerekiyor ve şu da var Irak'ta bizim orada biliyorsunuz hocam çok dağlık bir alan olduğu için insan da yaşamıyor yani nüfustan azaldığı evet. bir bölgeyi sürekli Çoğunlukla olarak evet. askeri olarak diyor. Yani 199'u falan o bölgenin neredeyse askeri bölge ve bizim bu stratejiyi de tartışmamız gerekiyor. Yani burada nasıl bir süreç olacak mesela Türkiye işte yine Suriye'de olduğu gibi 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturduğu zaman burada gerçekten bir nüfus yaşayacak mı? Şu anda yaşamıyor da hani o bölgenin gerçek manada bir terörden azade olması adına bence bunların da konuşulması gerektiği düşünüyorum ben. Sizin? Evet.
Yani tabi orada Türk ordusunun hareket tarzı, stratejisi genel anlamda doğru. Çünkü biz yeni güvenlik doktrini bağlamında tehdidi kaynağında elim etmeye yönelik bir askeri strateji benimsiyoruz. Tehdidin ana kaynaklarından bir tanesi Irak olduğu için Irak'ta PKK'yla mücadele etmek çok doğru. Alan hakimiyetine dayanan strateji de doğru. Ama tabii bunun taktiksel içerikler açısından eleştirilebilecek, daha geliştirilebilecek yönleri muhakkak var. İleri üst bölgelerinin güvenliğini sağlayabilmek için daha az korunaklı bölgelerde konuşulan başla, hava şartlarının kötüleştiği dönemde oradaki askerlerin, birliklerin korunmasına yönelik yeni belki taktikler ve donanımlar geliştirilebilir. Yine burada işte meskun mahallelere yaklaşıldığı zaman o bölgelerin örtü olarak kullanılmasının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması, keza yine bölgedeki peşmerge güçlerini daha aktifleştirerek belli bir şekilde onların da bu sürece dahil edilmesiyle daha başarılı bir şekilde terörle mücadele yönetilebilir. Burada Türk kamuoyunda dediğin gibi bir dezenformasyon var. Bunu tabii bir PKK kaynakları yapıyor. Onun legal alan unsurları yapıyor. Türk ordusunun bölgeden çıkartılabilmesi için Türkiye'nin Irak'taki varlığı sorunsallaştırılıyor. Ama bunun dışında maalesef günlük siyaseti alet eden bazı muhalif unsurlar da var. Onlar da bu meseleyi siyaset üstü görmeleri gerekirken PKK'nın pozisyonuna benzer şekilde bir pozisyon olarak sorunsallaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli bir meseleden bahsediyoruz. Ama bu tartışılamaz anlamına elbette gelmemeli. Türkiye bir demokrasi ve askeri eylemlerin niteliği, taktiksel şeyleri de kamuoyunda belli ölçekte tartışılabilir, konuşulabilir. Ama ben oradaki varlığımızın çok stratejik anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Askeri taktiksel manevralar elbette konuşulabilir. Daha iyisi için çaba gösterilebilir diye düşünüyorum.
Ben de hatta hayati olduğunu düşünüyorum hocam. Hocam süremizin sonuna geldik. Uyarılar evet. Alıyorum. O yüzden
peki haftaya görüşmek
üzere. Programı kapatacağım. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Küresel analiz.